Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansınız olarak Sahurdan Seher'e programında sizin sofralarınıza bugün misafiriz. Her Sahurdan Seher'e programında olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var, misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz de muhterem Abdullah Sert abimiz. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz.
Hoş bulduk hocam.
Abi, şimdi ben diyorum ki sahurun hem sihiri var hem seheri var. Dolayısıyla bunun manevi dünyamızın şekillenmesi, manevi terakkimizin adım adım sağlanabilmesi için gerçekten ta Recep'in başından başladı. İşte Recep Şaban derken Ramazan'a ulaştık elhamdülillah. Şimdi bu Ramazan'ın sonunda da evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayı. Ondan sonra bayram. Bu bayramı yakalayabilmek için esas bu bayrama erişmek değil ama esas iç dünyamızdaki bayramı yakalamak için, o iç terakkimizi tamamlamak için neler yapmak lazım? Bu konuda büyüklerimizin nasihatları nelerdir? Onu lütfederseniz dinleyicilerimize memnun oluruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, teşekkür ederiz. Böyle bir Ramazan boyu her seherde, her sahurda bu mikrofonda güzel misafirleriniz oluyor, dostlarınız oluyor. Böyle insanlar bir taraftan oruca niyet ederken diğer taraftan da bu muhabbeti adeta içiyorlar yani. İnsanın hem gönül dünyası hem de bedeni dünyası bir ayrı ferahlık kazanmış oluyor. Tabii sizin alanınız özellikle tasavvuf alanı. Seher aslında bir Müslümanın hayatında çok önemli bir an. Hep de siz vurguluyorsunuz bu programlarınızda, seherle sahur bir araya geliyor. Bir taraftan yeni bir ibadete niyet ederken aslında bütün bir yıl boyu devam eden ibadetin bir başka tarafında yaşamış oluyoruz. Ancak öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ramazan malumunuz netice 12 aydan biri. Fakat Ramazan sanki böyle o 12 aydan farklı şekilde ete kemiğe ruha bürünüyor bizim medeniyetimizde.
Evet.
Yani hiçbir ay için hoş geldin Şaban ayı, hoş geldin efendim Cemaziyel-Evvel ayı filan diye mahyalar yapılmıyor. Ama bakıyorsunuz gerek sosyal medyada, gerek diğer yazılı basında, gerek görsel medyada,
kanalı basında, boyalı basında
her yerde sanki böyle Ramazan bir ete kemiğe büründü. İçimizden bir insan gibi geldi, oturdu soframıza, biz ailede 3 kişiyiz, bir de Ramazan var. Yani bu Allah Teala'nın herhalde bizlere verdiği, bu aya verdiği bir ayrı bir güzellik. Niye çünkü sevgili hocam? Çünkü Ramazan'da aşağı yukarı haccın dışındaki bütün İslami ibadetleri bir yere topluyoruz yani. Namazlar daha böyle farklı oluyor. Bakıyorsunuz işte
gündüz saim, gece kaim mesela.
Evet. Gündüz evet. Saim yani insanlar evet. Gündüz oruçlular. Gece de böyle evet. Hakkın huzurundalar. Yani camilerimiz diğer zamanlardan çok daha farklı doluyor. Yani farzı ihmal eden insanlar ve ya Ramazan'ın bereketiyle hem farzı yerine getiriyorlar, diğer zamanlarda farzı dikkat etmeyenler, hem de bir de artı nafile 20 rekatlık teravih kılıyorlar. Böyle akşam gerçekten baktım, mahalle caminden, teravihten çıktık, müthiş bir huzur duydum. Yani camiden böyle evlere nasıl bir şey dağılıyor, kadını, erkeği, çocuğu. Dedim ya, aslında bizim işte bir yıl boyunca yaşayacağımız hal bu yani. Evlerden camiye bir niyetle akış, camiden de evlere yeni bir duyguyla Allah'ın huzurunda yapılan dualar, ilticalar vesaire, böyle sonra eve mutlu dönüşler. Keşke bu Ramazan'ı bütün bir yıl boyunca yaşayabilsek. Onun için hani ifade ettiniz, Ramazan'ımızın veya orucun bizim ruh dünyamıza neler kazandırır? Aslında hani oruçla ilgili o Rabbimizin önümüze koyduğu ufuk takva değil mi? Cenab-ı Hak yani diğer ibadetlerde işte felaha erersiniz, fevzi felah bulursunuz, ne bileyim işte Cenab-ı Hak size ecirler verir ama oruçla ilgili özel bir ufuk konuyor önümüze. Takva ne? Tertemiz kalabilmek, korunabilmek yani. insanın gözünü koruyabilmesi, dilini koruyabilmesi, elini koruyabilmesi, kalbini koruyabilmesi en önemlisi. Ama sadece korunmaktan öteye de bir de takvaya, yine o da sizin alanınız hocam, mesuliyetinin farkında olmak diyorlar.
Evet.
Takvaya. Yani bir taraftan hani iyilik yapacaksınız ama güzellik yapacaksınız, fakat tertemiz elle yapacaksınız. Tertemiz bir gönülle yapacaksınız. Tertemiz bir gözle yapacaksınız. Dolayısıyla bizi Ramazan gerçekten önce temizliyor. Tertemiz olarak da Cenab-ı Hakk'ın bütün kullarına, hatta kulların ötesinde bütün mahlukata hadim hale getiriyorum. Yani takvayı böyle bakabiliriz diye düşünüyorum hocam.
Şimdi İslam fıkhında mesela takvanın ölçüsü ibadet ve taatın ifasıyla değil, Allah'ın mehariminden kaçınmaktaki hassasiyette belli olur diyorlar.
Doğru. Yani, çünkü insan Allah korusun bir harama, hatta İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle bir kerahate düştüğü zaman bile ne yapıyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir alana kaymış oluyor. Hani Allah'ın korusu diyor değil mi Resul
evet,
Efendimiz? Her melikin diyor bir yasak alanı vardır. Allah'ın da diyor korusu vardır. Siz oraya girmeyin. Dolayısıyla işte bizi o koruluklara, o yanlışlara iten iki unsur var. Yani bir dışarıdan şeytanın böyle telkinleri, bir de içimizde nefsin böyle bir cazibeleri. Hani Feridüddin Attar'ın meşhur bir hikayesi var, yani padişahın köpeği hikayesi. Siz onu çok anlatıyorsunuz Mesnevi sohbetlerinizde, evet, radyoda. Yani padişah böyle hani o av köpeğine her türlü şeyi yapıyor, ihtimamı gösteriyor. Yani boynundaki ibrişim farklı, sırtındaki atlas örtü farklı ve halkası altından filan. Ama sonra bakıyorsunuz ki o bir kemik görüyor, oraya doğru gitmeye çalışıyor. Padişahı bırakın diyor ya, kemiğinin peşine gitsin yani. Şimdi insanda da böyle Allah-u Teala'nın, yani malum eşyada asıl olan ibaha, haramlar tahtidi hocam.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak o kadar çok bize şeye mübah kılıyor ki, mesela et diyelim yani. Yani koyun eti ye, kuzu eti ye, yani binlerce et çeşidi var, sana domuz etini yeme diyor. Fakat insanoğlu aynen böyle o Feridüddin Attar'ın anlattığı gibi yani gidiyor ona kafayı takıyor yani. Yani adam onu da yesem diye.
Evet.
İşte onun için de Cenab-ı Hak bize çok güzel ifade ettiniz. Haramlar noktasında Rabbimiz bize gayur yani. Benim yasak alanıma girme diyor. Ben sana bu kadar imkan verdim. Alan açtım yani. Onun için de oruçta en önemli olan şey de işte o haram alana girmemek. Ama işte insan bazen midesini tutuyor da değerli hocam, yani dilini tutamıyor yani.
Evet.
Gözünü tutamıyor. Belki daha öteye, hani Gazali'nin güzel bir şeyi var ya, yani havasın havasın orucu diyor. Kalplerine yemekle ilgili bir şeyin gelmemesidir diyor, değil mi? Yani bırakın midelerine, yani aç kaldım işte yiyecektim vesaire, akşam iftarda ne yiyeceğim gibi bir düşünceyi, yemek gündemden kopuyor onlar için diyor. İşte o çok daha farklı bir
Şimdi
anlayış yani.
Abi zatınızın buyurduğu bir şey var ya, sanki Ramazan, biz iki kişiyiz, üçüncü kişi olarak evimize misafir geldi. Soframızda Ramazan var, evimizde Ramazan var. O yüzden bu oruç medeniyeti, esasında medeniyet dediğimiz zaman, medeniyet bir inancın, bir düşüncenin, bir kanaatin lafta kalmayıp, sözde kalmayıp hayata yansıyarak kurumsal kimlik kazanması ve toplumsal yaraları sarmaya hizmet etmesi. Dolayısıyla bu bizim ahlakımızın pek çok umdeleri laf ebeliğinden olmaz.
Doğru.
Siz mangalda kül bırakmasanız, ben şöyle merhametli bir adamım, böyle şefkatli bir adamım, şöyle kahramanım, böyle kahramanım, yiğit iş başında belli olur. Baktığımız zaman bu Ramazan medeniyeti, oruç medeniyeti oluşmuş bizim toplumumuzda. Bu da ister Ramazan'ın etkisi, ister orucun etkisi, ister bunlarla ilgili ayet-i kerimelerin, İsterse Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi ve tavsiyeleri. Bunların hiçbirisi lafta bırakılmamış, satırlarda kalmamış. Gelmiş bir kuruma dönüşmüş ve o kurum vasıtasıyla hala topluma hizmet ediyor. Ben oruç medeniyeti derken bunu söylerim. Mesela bizim şu anda Üsküdar'da öyle zannediyorum ki en az 100 bin kişilik iftar sofraları çıkıyor.
Elhamdülillah.
Belediyeler mahallelerde sofra yapıyor. Efendim sivil toplum örgütleri vakıflarında iftarlar hazırlıyor. Öğrenci yurtlarında hazırlanıyor. Bir de fakir fukaraya dağıtıyorlar. Bu Ramazan'ın medeniyeti değil mi bu?
Tabii ki.
Yani şimdi öbür taraftan erzak paketleri dağıtılıyor. İşte efendim elbiseler dağıtılıyor çocuklara. Darül Aceze gidip yaşlılar ziyaret ediliyor. Baktığımız zaman işte Ramazan böyle gelmiş. Bir medeniyet halinde gelmiş, hayatımızın içerisine girmiş. Bizim bunu daha güzelleştirip, daha zenginleştirip, daha da genişletmemiz lazım. Bu konuyla ilgili bizim büyüklerimizin, yine dinleyicilerimizin ihtiyaç duyacağı şekilde şimdi, uygulamaları ve tavsiyeleri var mı abi?
Tabii bir kere bütün güzelliklerin kaynağı hocam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz bugün İslam medeniyetini inşa eden, üsve-i hasen olarak inşa eden Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz onun Ramazan hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? Hani dinin ana umdesi olan veya din tarif edilirken Halika tazim, mahluka şefkat değil mi? Dini böyle tarif ediliyor. Evet. Allah'a tazimdir din önce, evet. Sonra da onun bütün mahlukatına derece derece kendi ihtiyaçlarına göre şefkattir. Şimdi Resulullah Efendimizin oradan başlayacak olursak hani hep anlatılan Ramazan hayatında ne var? Buyuruyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle özlediği bir şey var bir kere. Yani baştan Ramazan'ı özlüyor Efendimiz. Hem özlüyor hem gözlüyor yani. Değil mi? Başka aylarla ilgili böyle bir talebi yok Peygamberimizin. İki ay önceden bir Ramazan hasreti başlıyor. Hani biz bazen ya Ramazan gene geldi falan diyoruz. Öyle değil. İki ay önceden biraz önce ifade ettiğiniz Allah'ın Resulü böyle bir Ramazan gündemi giriyor yani. İki ay önceden. Sonra Ramazan gelince de sahabe nasıl anlatıyor? Allah'ın Resulü Ramazan'da hele hele diyor Cibril'le Kur'an mukaberesi yapınca Efendimiz'in artık böyle rahmet yağdıran bulutlar gibi cömertliği taşardı. Yani şu anda yapılan medeniyetimizdeki her güzellik Efendimiz'den bize yansıyan şeyler. Ne kadar çok yansırsa. Tabii biraz önce ifade ettiğiniz işte o Allah dostu dediğimiz güzel insanların da böyle bizlere önümüzde çağlar sonra yaşadıkları da gösterdikleri de o Efendimiz'in hayatını günümüze taşımaları. Mesela ben gerçekten merhum Musa Topbaş Efendi üstadımızla zaman zaman onun Ramazan hazırlığı çok heyecanlı olurdu böyle. Tabii ondan önce Sami Efendi Hazretleri'nin Ramazanlarını böyle görürdük zaman zaman. Ama Sami Efendi Hazretleri'nin o Ramazanlarında tabii kendi dostlarına ikramı, infakları vesaire o alanlara çok girmiş değiliz. Ama özellikle ibadet noktasında, teravihler noktasında, hatta Ramazan'da yine o kendi ana misyonları olan irşat dediğimiz manevi eğitim noktasındaki hassasiyetleri farklıydı. Yani işte Erenköy'de ki Sami Efendi Hazretleri hatimle ayakta namaz kıldığı zamanlarda 85 yaşındaydı. Yani 85 yaşında bir insan 20 rekat teravihi hem hatimle hem ayakta kılıyor hem de namaz sonunda da aman namazı bitireceğiz diye böyle hemen kendinizi bırakmayın.
Salmayın.
Salmayın. Rükûnuza, secdenize çok dikkatli olun. Namazda huzur halini, 20 rekatta da huzur halini sağlayın diyor. Böyle bir namazdan sonra da biz şimdi işte hatırlıyorum böyle bir Ramazan Asım Köksal hocamızın rahmetli Resulullah Efendimiz'in hayatından. Bir Ramazan belirli hadis-i şeriflerden. Bir Ramazan İmam Şahrani'nin Tenbihül Muhterrini'nden. Böyle hani bizleri de yormayacak, sıkmayacak. Her teravihin arkasından da biz manevi mesajla yani hayatımız devam ediyor, eğitimimiz devam ediyor. Kulluktan hiçbir an kopmak diye bir şeyimiz yok. Musa Efendi Hazretleri'ne gelince İrfan Hocam, o gerçekten böyle bir onun Ramazan projesi vardı yani. Ramazan'dan evvel defterini çıkarır, ondan sonra kağıdını çıkarır. Bu Ramazan'da neler yapacağız? İşte Medine'de iftar sofraları. Efendim işte Hüdayi'de o zamanlar Hüdayi Vakfı'nda neler yapılabilir? Diğer taraftan kendi ibadet programı. Yani bu gerçekten kulluğun farkına varmak hocam. Yani kulluğa geldi işte biz de bir akıma kapıldık. Herkes namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Herkes oruç tutuyor, biz de tutuyoruz gibi anlamamak lazım. Yani kulluk hepimizin Rabbimize olan çok özel bir ilişkimiz. Hani siz tasavvuf kitaplarında sık sık söylüyorsunuz veya tasavvufi sohbetlerde etturuku ilallah bir adede enfasili halayık. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedindedir.
Çünkü bugünkü Abdullah Sert'le 5 dakika sonraki Abdullah Sert bir değil.
Doğru.
Yarınki Abdullah Sert de bir değil. Bugünkü İrfan Gündüz'le dünkü İrfan Gündüz bir değil. Eğer siz irşad etmek istiyorsanız marifet üzüm yemek. O zaman o kişinin o andaki konumunu dikkat alıp o anda alacağı en verimli ilaç neyse onun derdine deva olacak, onu irşad edecek en etkili söz neyse onu bulup söylemek.
Dolayısıyla hocam yani mahlukatın nefesleri adedince Allah'a giden yol varsa her kuldan böyle yüzlerce dakika dakika saniye saniye Cenab-ı Hakk'a özel bir kanal açılıyor. Onun için de kul bu kanalı hiç kapatmamalı. İşte o kapatıldığımız ana ne diyoruz veya kapattığımız ana gaflet anı diyoruz. Yani o bizden kopmuyor, biz ondan kopuyoruz. Kalben kopuyoruz, zihnen kopuyoruz. Dolayısıyla yani işte bu biraz daha önümüzdeki model insanlar, güzel insanlar hayatın bütün alanlarını saat saat dakika dakika böyle planlıyor yani. Diyor ki şu saatte kalkacağım, Ramazan nedir? Kur'an ayıdır. Kur'an'la biraz daha farklı buluşacağım. Manasını anlayacak, tefekkür edecek, tezekkür edecek. Nedir? İşte efendim sahur. Sahur bir yemek değil yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın o anda bize ibadete başlama şuurunu farkında olmak yani.
İşte zaten Hacı Musa Efendi Hazretleri gayet dakik, programlı, planlı. Ama hayatında habersiz, şuursuz, adeten yapılan hiçbir iş yok.
Çok önemli.
Çünkü
çok önemli.
Yani ibadetle adetin farkı nedir? Evet. İbadetin niyeti, şuurlu ve bilinerek yapılması. Hatta ben arifi billah olmayı bunu anlıyorum ben. Arifi billah demek, evet Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen adam ama yaptığını bilerek yapan adam tabii demek. Attığı adımı bilerek atan adam demek. Söylediği sözü bilerek söyleyen adam demek bu. Gaflette habersiz ve şuursuz çıkan bir tek kelime yok.
Zaten hocam yani insanda iki hali var. Ya gafildir insan ya zakirdir.
Evet.
Üçüncü bir hali yok yani. Evet. Zakirse yani hatırlıyorsa, arifse, yaptığını biliyorsa o zaman gaflet hali yoktur üzerinde. Gaflese de, gafilse de evet, o zaman da zakir değildir yani.
Zaten
o,
Mevlana Mesnevi'de diyor ki yani siz dünya seni Allah'tan alıkoyan şey. Seni
doğru. Şey ist dünya, ez huda gafil müden.
Seni Allah'tan gafil bırakan şey. Gaflet ya, şey yaparken bilmeden yaşamak diyor yani. Mesela bir adam, sarhoş olan adam ne söylediğini, ne yaptığını, ne de yaşandığının farkında mı? Yok.
Değil.
Gaflet de böyle. Yani farkında olmadan.
Ne yaptığını bilmeyen
ne
insan.
Ne yaptığını bilmeyen insan. Halbuki şimdi diyor uykuda adam. Biz 8-10 saat uyuyoruz. Ne kaldı geriye? 14 saat. O zaman günümüz kaç saattir bizim? 14 saat.
14 saat.
Çünkü 14 saatini biliyoruz da 10 saatinde ne yaptığımız belli değil. Öyle. Bir haberimiz yok. O yüzden gaflet, Allah hiç kimseyi Allah'tan habersiz bırakmasın. Peygamber Efendimiz bile.
Hocam beni... zaten çok güzel bir tabir vardır. Hani bizim yıllardır böyle kürsülerde duyduğumuz bazı klişe tabirler vardır. Onlar aslında çok derin bir mana ifade ediyor. Ne diyorlar? Cenab-ı Hak nevmi gafletten ikaz eylesin.
Ya, evet.
Yani gaflet hali uyku demek yani işte.
Evet.
Hayattan kopan bir an.
Kopan, evet.
Yani aktif olarak yaşadığınız bir an değil.
Evet.
Uykuda geçirdiğiniz bir an yani.
Evet.
İnsan ne kadar gafilse o kadar hayatından kopmuş demek. Yani o kadar hayat uykudan geçmiş. Yani brüt hayattan
evet,
net bir şey çıkmamış demek. Onun evet, için de belki işte oruca da hani biraz önce yine ifade ettiğiniz o manada bir anlam yüklemek gerekiyor. Yani işte sabah kalkacağım, sahurda bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra da akşam olunca da iftarı bekleyeceğim. 16 saat yedim, içtim, işte ben de oruç tuttum değil. Yani orucun, oruçlu anın her anında bir ibadet devam ediyor. Yani namazı ne bileyim işte 4 rekatlık namazda 4 rekatlık ya yani 4 dakikalık veya 6 dakikalık bir ibadet süreciniz var. Oruçta ise başladığınız andan, niyetten, sahurdan ta akşama kadar 16 saatlik, 18 saatlik bir ibadet süreci içindesiniz. Mesela ben bunu biraz haçta da ifade ediyorum. Yani haçta işte Medine'den ihrama giriyorsunuz. Medine yolundan gidenler. Hatta 2 gün, 3 gün evvel ihrama giriyor. Haç-ı ifrat yapacaksa. diyorum ki yani ibadet orada yani 3 gün devam eden, hiç arada fasıla olmadan devam eden bir ibadet süreci var. Yani biz böyle 1 dakikadan, 2 dakikadan, 1 saatten, 5 saatten günlük ibadet süreçleri içerisine giriyoruz. O zaman işte bu süreci iyi yönetmek gerekiyor. Yani yeni tabirle. Tabii. Arada hani arada kopmamak gerekiyor. Evet.
Böyle Ramazan'ın bir şey daha var, orucun daha doğrusu. Oruç halvetler encümeni yaşatan.
Doğru.
İhsanı yaşatan bir ibadet. Siz namazda bir ameli kesir yapsanız namazınız bozulur. İadeniz gerekir. Ama Ramazan öyle değil. İmsaktan iftara kadar olan süre içinde Allah'ı görür gibi yaşamayı bize öğretiyor. Yani ihsanın yaşandığı, ihsanın sözde kalmadığı, öze döndüğü, ihsanın
biraz da ihsan sürecinin uzatıldığı böyle yani. Evet. Hani böyle bir şey, sporcular önce bir
kampa giriyorlar.
Bir de rekora doğru işte evet. Diyor ki ben şu kadar kaldırdım, sonra şu kadar kaldırdım, sonra şu kadar kaldırdım.
Evet.
Veya şu kadar mesafeyi 3 dakikada koştum. Biraz daha gayret ediyor, daha süreye indiriyor. İşte Ramazan bize böyle belki kulluk süreçlerimizi daha böyle hani uzatabilir miyiz? Şuur halimizi daha uzatabilir miyiz diye bize büyük bir fırsat tanıyor.
Aslında esasında bu da Ramazan'dan sonra bu şuur süresini esasında hiç kesintisiz götürmek marifet esas. Yani bu Ramazan'da böyle yapın ama Ramazan sonra da Ramazan size öyle bir alışkanlık da demeyelim, bir şuur yerleştirsin ki siz bir an bile Allah'tan gafil olmayan bir şuura eresiniz.
İşte onun için muhterem Osman Nuri Topbaş üstadımız sık sık sohbetlerinde ifade ediyorlar. Abdullah Dehlevi Hazretlerinden ve bazı büyüklerden naklen, yani onlar Ramazan bitermiş, 6 ay acaba bu Ramazan'dan bir şey kaybediyor muyuz? Orucumuz kabul oldu mu, olmadı mı? 1 aylık o süreçten bir şeyler kaybettik mi diye 6 ay onun derdine düşerlermiş yani. İnşallah orucumuz kabul olmuştur, makbul bir Ramazan geçirmişizdir diye. Sonra da elhamdülillah önümüzde yeni bir 6 ay geliyor. O Ramazan geliyor, eksiklerimiz yine orada tamamlarız diye. Yani bütün bir sene Ramazan ikliminden, Ramazan şuurundan kopmamak meselesi. Tabii az önce ifade etmeye çalıştım. Gerçekten merhum Musa Efendi üstadımızın özellikle Ramazan'la çok daha yakinen şahit olduk. Mesela gerek Türkiye'de yaz zamanındaki Ramazanlarda, gerekse özellikle son zamanlarında Medine-i Münevvere Ramazanları çok daha farklıydı. Burada tabii bir insanın hani hayatındaki o ihsan şuurunun hayatın bütün alanlarına yansıması. Mesela Medine-i Münevvere'de malum şimdi devam eden böyle bütün ümmetin ortak sofrası diyebileceğimiz sofralar oluyor gerçekten. Şimdi biz Türkiye'de bu sofraları biraz daha evet Suriye mültecilerimiz var. Belki farklı misafirlerimiz de o var ama Mekke ve Medine sofraları ise değerli hocam ümmetin ortak bir sofrası. Evet. Bir bakıyorsunuz yani bir sofraya oturuyorsunuz orada. Ta Moğolistan'dan gelen bir Müslüman. Öbür taraftan işte Kuzey Nijer'den gelmiş evet. Bir Müslüman. Siyahıyla, beyazıyla, farklı dilleriyle böyle çok daha ümmet şuurunun, hani hayırlı ümmet şuurunun oluştuğu bir sofra yani. Herkes de ilk lokmayı bir yanındakine ikram etmek istiyor. Dilini bilmiyor ama gönlüyle ona ulaşıyor. Bu güzel güzellik. Fakat buralarda böyle hani o sofraların tanziminde, belki tertibinde istenilen güzellik kültürlerin de belki geleneğiyle olmayabiliyordu. Ama merhum Musa Efendi rahmetullahi aleyh oraya da bir güzellik getirdi. Hakikaten her şeye itina ettiği gibi oradaki sofra da itina edilirdi. Hatta şöyle bir ifadesi vardı Hazretin. İnsan Allah'ın kendisine ikram ettiği yemeğe tazim etmeli. Bize ikram ediliyor çünkü. Biz aslında her yemekte, her sofrada Hakk'ın sofrasında oturuyoruz.
Ya, abi.
Yani Rabbimizin sofrasında oturuyoruz. Yani bizim bir rızık yaratma imkanımız yok hocam. Rızıkları topluyoruz. Yaratan o. Önümüze binlerce nimeti ve esbağ aleyküm ni'amehu zahireten ve batine, değil mi?
Evet.
Yani bütün zahir ve batın nimetleri bize yaratan o. Biz de onları topluyoruz. O zaman işte o nimete de bu bana Rabbimin ikramı deyip de saygı duymak gerekiyor. Dolayısıyla yemek yerken de şuurlu olmak gerekiyor. Yani şimdi insanlar böyle bakıyorum işte iftarda kaybediveriyor kendisini. Veya farklı muhabbetlere dalıyor. Aslında hani bu İslam büyüklerinin, bu güzel insanların bize en önemli tavsiyelerinden birisi lokmayı gafletle yeme. Çok acıktım ya değil. Acıktım ama hatta yani o açlık halinin sevgili hocam insana verdiği çok farklı bir hal var. O böyle hani bir ton gül yaprağından çıkan böyle bir gül kokusu vardır yani değil mi?
Yani,
gül yağı.
Bir tondan bir gram çıkıyor.
Bir gram çıkar. Yani gerçekten inanın açlıkta böyle o 18 saatlik açlığın içerisinde bazen insan o birkaç saniye öyle bir haz veriyor ki Cenab-ı Hak o anda önüne bir şey gelse yani müsaade olsa yok ben yemeyeceğim. Yani aman bu haz kaybolmasın. Dolayısıyla lokmayı da önüne geldiği zaman yine gafletle yememeye dikkat etmek gerekiyor. Onun için de hani tekrar Musa Efendi'nin mübarek yemeğe tazim noktasında hassastı. Medine'deki sofraları böyle bardaklar aynı hizada olacak. Hurmalar tertipli konacak. Sonra oturulduğu zaman da herkes birbirine mütebessim bir çehreyle bakarak kardeşliği böyle yüzlerde de yansıyarak, yaşayarak Allah'ın verdiği sofrada, Allah'ın ikram ettiği sofrada buluşmuş olacak. Belki Ramazan'da evlerimize bu iklimi de getirmeliyiz. Yani ailemiz bize bir sofra hazırlıyor. Teşekkür etmesini bilmeliyiz. Çocuklarımıza böyle gönlümüzde bir sevgiyle, eşimize, ne bileyim varsa evimizde annemize, babamıza, evladımıza. Yani Ramazan'ın insanın ruhuna kazandırdığı, ruhuna ikram ettiği güzellikleri böyle halimizde de, soframızda da o Ramazan coşkusunu yaşamalıyız. Yani sofraya sadece yemek yemek için değil. Sofraya, o manevi sofraya oturduğumuzun farkında olarak.
Zaten şeyde, tasavvufta yemeğin bir edebi sünneti var. Tabii. Bir de rabıtası var derler. Rabıtası bir, sofrada size ikram edilen her nimet size Allah'ın azametini, kudretini kendisine hatırlatır. Her nimet tuzdan, efendim tuzluğa varıncaya kadar, efendim karabiberden şekere varınca ne varsa, ne ikram edilirse bir. İkincisi de size ikram edilen nimete layık olmadığınızın ezikliğini duyarak
tabii,
yiyeceksiniz.
Yani tefekkürle.
Bırakın bizim beğenmemizi bırakın. Şimdi millet sofraya gidiyor, yemek yiyor, arkasından kusurlarını sayıyor. Bunun tuz eksikti, şunun yağı yoktu. Yok şu şöyle pişirmeseydi de şöyle pişirseydi. Ya bırakın onu siz. Acaba biz Allah'ın bize verdiği lütuf, kulluk, sağlık, sıhhat, afiyet neyse, bunların karşılığında bizim yaptığımız şey yani kulluğa bakarak bir tutam tuza bile layık mıyız? Gerçekten ben bu aklıma geldiğinde böyle yersem yemeği, o yemek çok güzel oluyor. Çok bir tatlı oluyor. Bu şuurla yediği zaman insanın.
Şimdi sevgili hocam yine hani hep büyüklerden örnek verelim diye ifade ettiniz. Merhum Musa Topbaş Efendi üstadımızın benim hayatımda çok etkilendiğim bir sözü vardı şuur bakımından. Buyururdu ki insan yemeği eğer bir şuurla, dikkatle, o bahsettiğiniz Allah'ın nimetlerine layık mıyım, değil miyim duygusuyla ve kısacası daha sizin tasavvufi tabirinizle yemeği namazdaki huzur gibi huzurla yerse iki yemek arası da huzurla geçer.
Evet.
Yani evet, insan namazda ne kadar huzurlu olmaya çalışıyorsa hayatın bütün alanda huzurlu olmalı. Ama yemekte de huzurlu evet, olmalı. Evet. Yani ayet-i kerime var biliyorsunuz hani ellediğine yekülüne ve yetemettuğun ve yekülüne kemate ekülül en'am.
Evet.
Yani hayvanların yediği gibi yerler diyor. Ya çok ağır bir tabir bu.
Evet.
Yani hayvanın yemesiyle insanın yemesi farklı olmalı. Hayvan önüne konan şeyi, samanı yeme böyle adeta burnundan nefesler çıkarak saldırır. Ama insan her lokmada yani elin bu lokmaya uzanmasa ne yaparız?
Ya
yani bazen diyoruz ya.
Yerimize uzanma şeysini alsa kudretini Allah ne yapacağız?
Ne yapacağız yani?
Tabii.
Hani bazen insan hastalanır der ki ya boğazımdan su geçmiyor. Ya burada bu kanal var ama geçmezse geçmiyor sevgili hocam.
Geçmez.
Ya onun için de yemeğin sonunda Resulü Efendimiz'e öğrettiği dua neydi en kısasıyla? Bize yediren, bize içiren Allah'a hamdolsun. Yani o yediriyor. O içiriyor. Yani hakikaten eliniz uzanmaz. Akşam tam sofraya gelirseniz.
Aldığımız nefesi veremesek.
Veremesek.
Tabii verdiğimiz bitti. Nefesi alamasak bitti.
Bitti yani. Mesela. Onun için de belki insanın Rabbi ile olan o özel ilişkisinde en çok dikkat edeceği şey, biraz önce ifade ettiğiniz o gaflet halinden kurtulmaya çalışmak. Gaflet halinden kurtulmak insanı sıkmaz. Her şeyin tadına varır.
Evet.
Yani yürürken ayrı bir zevk alır insan, konuşurken ayrı bir zevk alır, otururken ayrı bir zevk alır, koşarken ayrı bir zevk alır. Aslında bakın, yani yürüyüşün zevkini haçta tadıyoruz, değil mi? Yani yürürken Allah'a ibadet halindesin. Yani Allah Teala bize belki bu farklı ibadetlerde hayatımızın farklı alanlarında nasıl mutlu olabileceğimizi, nasıl huzurlu olabileceğimizi. Yani insan Kabe'nin etrafında yürürken yürüyüşteki zevki tadıyor. Yani o zaman sokakta yürürken de Kabe'de yürü gibi yürü yani. Değil mi?
Allah razı olsun. Abi bir de burada şu var. O konuda da herhalde bizim dikkat etmemiz lazım hep. Biz gafletle işte sofra adabı, yemek adabı ama bir de helal lokmaya itina göstermek.
En önemli işte o hocam. Yani en önemli iş evet, o.
Yani helal lokma. O da esasında yediğimizdeki şuurun bir ifadesidir. Yediğimizi gafletle yemediğimizin de bir göstergesidir ama Mevlana Mesnevi'de diyor ki nasıl niyetlerin ve düşüncelerin meyvesi davranışlarsa yediğimiz lokmaların da bizde meyveleri vardır diyor.
Tabii.
Eğer yediğimiz lokmalar bizi ibadet ve taata, güzelliklere teşvik ediyorsa bilin ki o lokmalar hayatınızda helaldir, onu çoğaltın. Ama diyor yediğiniz lokmalar sizi ayağınızdan prangalıyor, elinizi kelepçeleyerek iyilik ve güzelliklerden alıkoymaya çalışıyorsa, aşağı doğru çekiyorsa, ağırlığınız artıyorsa o lokmalar haramdır, onlardan da uzak durun. Hatta rahmetli Emin Acar abi öyle derdi ya, Allah insan bedenini helal rızka göre dizayn etmiş.
Şüphesiz.
Haram rızık insan bedenini kilitler. O yüzden gözü doğruyu görmez olur. Kulağı doğru şeyleri duymaz olur. Çünkü o haram rızık vücudu kilitliyor diyor.
Çok güzel.
Olması gereken gibi şey yapmaz. Hatta bunu söylerken de işte gittiniz. Efendim bir şey var. Arabanız var. Benzinli. Ya bu benzinde de bu ben şu şekeri eritsem suyu çok tatlı ondan versek ne olur? Daha iyi çalışmaz mı bu? Daha hızlı gider. Korsanız araba motor yakar. Allah helal dizayn, rızka göre dizayn ettiği bedeni siz haramı kattığınız an batak yakıyor beden. Şöyle haramı, haramlara meyliniz artıyor. Helallerden de kaçınmaya çalışıyorsunuz Allah korusun. Orada da şuuru kaybetmiş oluyoruz.
Onun için de zaten hani lokmanın helalliği noktasında tabii bütün mürşitler özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktadaki hatırlatmalarını ön plana alıyorlar. Onun için hem lokma helal yoldan gelecek, uyanık şekilde hazırlanacak, yiyen de onu yine uyanık yiyecek. Yani bu süreç bizimle buluşuncaya kadar devam edecek. Kaynağında helal olacak. Ayet-i Kerime'de hani temiz topraktan temiz ürün çıkar buyuruyor değil mi Cenab-ı Hak? Verimsiz topraktan da bir şey çıkmaz. Aynen bunun gibi yani. Eğer lokma helal olursa gelmesi helal yoldan olacak. Hazırlanırken şuurla pişecek. Tasavvuf kitaplarında çok hani şeydir yani bu meşhur bir menkıbedir. Yani gafletle pişen yemeği biz yemeyiz diyorlar değil mi bazı büyükler? Allah vücuda, bazı insanların vücuduna böyle bir hassasiyet veriyor. Nasıl ki maddi olarak alerji duyuyor insan bazı şeylere, yiyeceklere. Manen de kemale erince de farkında olmadan bünye o haram lokmayı reddediyor. Yani.
Evet, reaksiyon gösteriyor.
Reaksiyon gösteriyor ona. Dolayısıyla da hem helal yoldan gelecek, hem huzurla, istekle, şevkle, muhabbetle sofraya gelecek. Yiyen de onu hamdle, şükürle bir mahcubiyet içerisinde yiyecek, alacak. Sonra da işin sonunda da yine boynunu büküp bizi yediren, içiren ve bizi Müslüman olarak yaratan Rabbimize hamdolsun deyip süreci tamamlayacak hocam.
Elhamdülillah. Maalesef bu helal rızık konusundaki hassasiyetimizi de kaybettik. Ama Ramazan, şimdi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ederken dün Mesnevi'de okudum, çok bayıldım. Ramazan'da diyor Cenab-ı Hakk'ın feyiz ve bereketi sağanak sağanak ve gittikçe artarak yağmaya başlar. Saçar bunu ama diyor eteği olan ve eteğini tutan ancak bundan nasibini alır.
Açacak yani.
Yani eteğiniz var da açmadıysanız olmaz.
Gayet tabii yani.
Eteğiniz var, açtınız, etek yırtıksa o da olmaz.
Doğru.
Dolayısıyla bu Ramazan ikliminden istifade etmenin yollarına iyi bakmak lazım. Hatta bir şey daha var, ben bunu sık sık bu sohbetlerimizde de söylüyoruz. Gökyüzünden rahmet-i ilahi her metrekare toprağa eşit düşer. Ama diyor, dağların gururlu tepeleri ve kayaların kibirli zirveleri kendilerine de aynı miktar düştü de o nasip alamaz. Oradan süzer,
aşağıdan iner.
Oradaki mütevazi yerde birikir, orman orada olur, bereket vaha orada olur. Sizde diyor Allah'ın fazıl ve kereminden nasip almak istiyorsanız boynu bükük, gönlü kırık ve gözü yaşlı insan olun ki gökten yağan feyz-i ilahi sizin o mütevazi yüreğinizde biriksin. Yoksa böyle burnu buluttan su içer gibi dolaşırsa adam, dağları ben yarattım der gibi yürürse, o adam kendi hissesine düşeni de alamaz. Başkalarına gider. O yüzden Nasreddin Hoca'nın böyle bir şeysi var. Cevizin ağacının altında yatmış. Demiş ki hey Rabbim demiş. Yani bakmış ceviz kocaman bir ağaç, meyvesi ufak. Bakmış bu tarafta balık şey var, kabak var. Hey Rabbim demiş, senin yerinde ben olsaydım demiş, şu kabağı cevize verirdim, cevizi kabağa verirdim deyince bu biraz uyku sersemi bir ceviz düşmüş. Aman tövbe yarabbim demiş, ya bu düşen kabak olsaydı.
Ya.
Sonra sordum, niye senin kabağı bu meyven bu kadar küçük? Ben gururlu bir meyveyim. Bunu buluttan su içer gibi dolaşırım. Allah bu gururumun cezası olarak bana böyle ufak meyve verdi. Hem de öyle bir meyve ki kendiliğinden olgunlaşıp düşmez. Dayakla indirirler.
Yaşa.
Sonra diyor, kabağa sordum, senin bir meyven niye böyle? Ya ben yana yerdim bir tevazi bir bitkiyim. Evet benim bu meyvem bu kadar büyük ama ben onu hiç taşımam ki toprak taşır diyor. Bana hiç yüklüğü olmaz. Yani birisine Allah'ın tevazu verdiği mükafat.
Çok öbürüne. Güzel, çok güzel.
Şimdi dolayısıyla bu Ramazan'da sağanak sağanak yağan bu feyzi ilahiden nasip almanın yolu, büyüklerimizin sözlerinden etkilenmenin yolu, sohbetlerden etkilenmenin yolu, böyle gerçekten böyle mütevazi, gözü yaşlı, gönlü kırık, boynu bükük insan olabilirsek çok şey elde ederiz gibi geliyor.
Tabii hocam, aslında ta sohbetin başında ifade ettiğimiz o takva kelimesinin içerisinde işte insanın orada kemale doğru bir yürüyüşü, ruhi süzülüşü var. Yani iki zıt bir arada olmuyor. Yani bir taraftan insan orucun aciziyeti içinde olacak. Bir taraftan da içinde haşa kibir taşıyacak. Haset taşıyacak. Yani o zaman hani ayet-i kerimede de buyrulan, yani amellerinizi iptal etmeyin bir takım şeylerle, değil mi? Sadaka veriyorsunuz ama başa kakıyorsunuz. İkisi bir arada olmaz yani. O zaman sadaka gitmiş oluyor. Evet. Yani la tutbiliyor sadaka tüküm bilmenli vel eza. Yani yaptığınız hayrı başa kalkmak suretiyle. Niye? Başa kalkmakta kibir var. Başa kalkmakta ene var. Başa kalkmakta karşıdaki insanı tahkir etmek var. O zaman onu yapma. O ikisi beraber olmaz yani. Onun için de gerçekten inşallah Ramazan sadece bize böyle bir aç kalma eğitimi değil. Ramazan inşallah bizi ve İslam'ın bütün güzelliklerini taşımaya, oruç bizi bunlara götürür inşallah. Yani içimizde bir takım kibirler varsa, gururlar varsa, haset varsa, hasistlik varsa bizim tedavi edilmesi gereken alanlarımızın tedavisine vesile olmalı oruç.
İnşallah.
Yani bir kalp MR'ı diyoruz ona biz.
Evet.
Yani bir kişilik MR'ı. Zaman zaman bir kişilik MR'ı çektirmeliyiz. Nerelerimizde bizim arızalar var? İşte hem Ramazan ayının bütün böyle ümmete yansıyan güzellikleriyle, bir taraftan da orucun iç dünyamızda meydana getirdiği o manevi dirilişlerle, o kişilik MR'ımız sonunda gördüğümüz problemli alanları tedavi etmeye gayret etmeliyiz diye düşünüyorum.
Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz, Sahurdan Seher'e programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Söylediğimiz ve işittiğimiz sohbetlerden önce Rabbim nefsimize, sonra da sizlere hayırlı tesirler halk etmesini niyaz ediyor. Hepinize hayırlı ve zengin, gönül zenginliği getiren Ramazanlar diliyoruz saygılarımızla.